Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1403 Hicri Kameri 5 Şaban 1446 Miladi 4 Şubat 2025 Salı. Bu akşamki ayinimizde sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerefi ile Cuvalandi'nin bölge türü üzerinden yap röportaj, İran basında seçmeler, İslam İnkılabı'nın oluşum rivayeti podcastı ve kalıcı yeter isimli programları dinleyebilirsiniz.
Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran hükümeti komşularla ilişkileri güçlendirmeyi takip ediyor. Irakçı, İran diplomasisi sahadaki kazanımları tamamlamak için çalıştığını belirtti. İran ordusunun güneybatı bölgesinde hava savunma tatbikatının ikinci aşaması başladı. İran Dışişleri Bakanı Pakistan ile ortak çıkarların korunmasına vurgu yaptı. Ve İran heyeti Şehit Nasrullah'ın cenaze merasimine katılacak. Şimdi haberler.
İran hükümet sözcüsü Muhacirane, hükümetin bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme stratejisini takip ettiğini vurguladı. Farsudeyn Merhaba Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre İran hükümet sözcüsü Fatıma Muhacirane, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Reza Arif'in Kazakistan'a yaptığı ziyarete değinerek, bu ziyaretin Kırgızistan, Belarus ve Kazakistan ile ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Muhacirane hükümetin bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme stratejisini takip ettiğini vurgulayarak, bu tür diplomatik ziyaretlerin bölgesel işbirliğini artırmada önemli bir rol oynadığını ifade etti. Arif'in Afrika Çalışma Grubu toplantısına katıldığını hatırlatan Muhacirane, Afrika kıtasının küresel ekonomide gelecekte önemli bir rol oynayacağını söyledi. Muhacirane, iki komşu ülkemizin Afrika ile ticaret hacmi 100 milyon doları aşarken İran'ın Afrika ile ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde 54 ülkeyi barındıran Afrika kıtası yüksek ekonomik potansiyeli ile stratejik odak noktalarımızdan biri olabilir açıklamasında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı, diplomasinin sahadaki kazanımları milli çıkarlar ve ulusal güvenliği sağlamak için kullandığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı, Aksa Tufanı ve Gazze Anlatılar Gerçekler Konferansı'nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada, diplomasinin sahadaki kazanımları milli çıkarlar ve ulusal güvenliği sağlamak için kullandığını belirtti. Ersu'da yeni İran Radyo ve Televizyon Kurumu Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Arakçı konferansta yaptığı konuşmada saha ve diplomasi ile birlikte medyanın da sahadaki gelişmeleri, diplomasi süreçlerini, zaferleri ve yenilgileri anlatma konusunda çok önemli rol oynadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı eğer medya alanında başarı elde edemezse zafer ile yenilginin yer değiştirebileceğini vurgulayarak bu yüzden saha, diplomasi ve medyanın birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Irakçı medya savaşını kazanan tarafın sahada ve diplomaside de nihai kazanan olacağını belirtti ve mevcut teknoloji ve dijital medya sayesinde medya faaliyetleri için daha fazla fırsat oluştuğunu kaydetti. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Aksa Tufanı operasyonunun ardından Siyonistlerin rezil olmasına değinerek İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını ve başarısız kaldığını söyledi. Bakan Irakçı, İsrail rejiminin ilan ettiği hedeflerin Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yok edilmesi olduğunu ancak bu hedeflere ulaşamadığını ifade etti. Bakana göre bir savaşın kazanılması ilan edilen hedeflere ulaşılmasıyla ölçülür ve işgalci rejim yok etmeyi hedeflediği Hamas ile müzakere masasına oturmak ve taviz vermek zorunda kalmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti ordusunun hava savunma kuvvetlerinin öncülüğünde düzenlenen iktidar tatbikatının ikinci aşaması ülkenin güneybatısında başladı. İki aşamalı bu tatbikatta İran Kara Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetleri helikopterlerinin operasyonel durumu test edilirken 55. Hava İndirme Tugay'ın yük indirme ve paraşütle atlama operasyonları da değerlendirildi. Ayrıca taarruz ve sağma amaçlı insansız hava araçları operasyonları da analiz edildi. Farsü'den İran Radyo Televizyon Kurumu Haber Ajansı'ndan aktardığına göre Hava Savunma Kuvvetleri tarafından yönetilen bu tatbikatın ikinci aşaması ülkenin güneybatısı ve merkezi bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Bu aşamada düşman hedeflerinin tespit edilmesi, kimliklerin belirlenmesi, takibi, angajmanı ve imha edilmesi gibi savunma süreçleri uygulanıyor. Tatbikat kapsamında yerli radar sistemleri ve genişletilmiş gözetleme ağı kullanılarak saldırı girişimleri tespit ediliyor. Ayrıca komuta ve kontrol merkezleri gelişmiş yerli aktif ve pasif radar sistemleriyle sinyal ve elektrooptik izleme sistemleri kullanarak bölgeyi gözlemliyor. Hedefler tespit edildiğinde akıllı komuta ve kontrol sistemleri aracılığıyla uygun hava savunma sistemleri devreye sokularak düşman hedeflerine karşı operasyon başlatılıyor.
İran Dışişleri Bakanı, İran ve Pakistan'ın mevcut fırsatlardan yararlanarak ortak çıkarlarını koruması gerektiğini vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Amina Beluç, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısına katılmak üzere Tahran'a geldi ve İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı ile görüştü. Pars Tudeyni'nin aklan verdiği haberde İran Dışişleri Bakanı Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı'nın komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi verdiği önemi vurgulayarak Pakistan'ın İran'ın dış politikasında özel bir yere sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme ve geliştirme konusundaki kararlılığı dile getirdi. Irakçı, İran ve Pakistan'ın ortak fırsat ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak üst düzey yetkililer arasındaki temasların sürdürülmesinin bu fırsatları değerlendirmek, ortak çıkarları sağlamak ve mevcut zorluklarla mücadele etmek için önemli olduğunu belirtti. Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Beluç da iki ülkenin ortak çıkarlarına ve ortak güvenlik endişelerine dikkat çekerek sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göç gibi konuların iki ülke için önemli olduğunu söyledi.
İran'dan bir heyetin Beyrut'ta düzenlenecek Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılacağı bildirildi. Parsuden Mir Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre İran'dan bir heyetin Beyrut'ta düzenlenecek Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılacağı bildirildi. İran heyetinin törene katılımı kesinleşmiş olsa da heyete kimin başkanlık edeceği henüz netliği kazanmadı. Hizbullah lideri Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Haşim Safiyettin'in cenaze töreni 20 Şubat tarihinde yapılacak açıklamasını yapmıştı.
Türkiye Kanun Üstünlüğü Endeksi düşük seviyede. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Küresel yatırımcıların gitmek için ilk baktığı verilerden olan hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 142 ülke arasında 117. sırada yer aldı. Bu endeks gelen yabancı yatırımların taşınan potansiyele rağmen neden çok düşük olduğunu anlatıyor. Çünkü yabancı yatırımcılar ve ülkelerin dev fonları hukukun işlemediği bir ülkeye gelmekten çekiniyor. Dünya Adalet Projesi'nin yayımladığı hukukun üstünlüğü endeksi 2024'e göre hukukun üstünlüğü ilkesi dünya genelinde üst üste 7. yıldır geriliyor. Bu yıl ankete katılan ülkelerin çoğunda hukukun üstünlüğü yine zayıfladı. Ancak endeks verileri ayrıca küresel hukukun üstünlüğü durgunluğunun yavaşladığını ve ilerlemenin mümkün olduğunu da gösteriyor. Bu arada Türkiye, Afganistan, Myanmar, Venezuela, Kamboçya, Afganistan ve Haiti gibi 3. dünya ülkelerini ancak geçebiliyor. Listenin başında ise Danimarka, Norveç, Finlandiya gibi ileri demokrasi ile yönetilen ülkeler geliyor. Listenin 1. sırasındaki Danimarka'nın kişi başına düşen milli geliri 71.402 dolar. İkinci sıradaki Norveç'in ise kişi başına milli geliri 80 bin dolar. Listenin sonlarında yer alan Türkiye'de ise bu rakam 15 bin dolar. Yani hukukun üstünlüğü endeksi arttıkça ülkelerin zenginliği de artıyor. O nedenle Türk ekonomisinin düzelmesi için yapılması gereken birinci düzenleme yatırımdan çok hukuki reformlar olarak özetleniyor. Konuyla ilgili görüşlerini belirten ekonomistler bu sıralama ile doğrudan yabancı yatırımcıların ülkeyi tercih etmesinin zor olduğunu belirtiyor. Nitekim verilerde ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda azalışı net olarak gösteriyor. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Hamas ve İslami Cihat Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tiyatir kontrol noktasında direniş mücahitlerinin gerçekleştirdiği operasyon övgüde bulunarak direnişin devam edeceğini vurguladı. Filistin İslami Cihat Hareketi yayımladığı bildiride birkaç Siyonist askerin öldüğü ve yaralandığı Tiyatir Fedai operasyonunu övgüde bulunarak bu operasyonun Filistin halkının direnişinin ve Siyonist işgalcilerin suçlarına karşı mücadeledeki kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti. İslami Direniş Hareketi Hamas'ta Filistinli bir direnişçinin gerçekleştirdiği ve Tobas'ın doğusundaki Tiyatir askeri kontrol noktasını hedef alan kahramanca ve nitelikli silahlı saldırıyı kutladı. Hareket, işgal güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki suçların ve saldırıların cezasız kalmayacağını vurguladı. Hamas bugün yaptığı açıklamada işgal güçlerinin Batı Şeria'nın muhtelif şehirlerinde ve Cenin, Tuğul Kerem ve Tubas'taki mülteci kamplarında Filistin halkına karşı devam eden suçlarının halkın ve direnişin azmini zayıflatamayacağını belirtti. Tiyatir'deki askeri kontrol noktasına yönelik bu eylemin Batı Şeria'daki direnişin ve gençlerin mücadeleyi sürdürme kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. Açıklamada Siyonist düşmanın tüm suç projeleri Filistinli halkının boyun eğdirmeye, direniş iradesini kırmaya veya onu topraklarından sürmeye yönelik girişimleri bu halkın ve kahraman direnişin iradesi karşısında başarısız olacaktır denildi. Hamas işgal altındaki Batı Şeria'da mücadele eden gençlerin cihadını ve direnişini överek halkı işgal ve yerleşimcilere karşı çatışmayı tırmandırmaya çağırdı. İşgal ordusuna ve güvenlik irtibatlandırdığı şiddet ve uygulamalarına cesurca karşılık verilmesi gerektiğini vurgulayan hareket, Filistin topraklarını ve kutsal değerleri savunmak, özgürlüğü ve Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir devlet kurma hakkını teyit etmek için mücadelenin sürmesi gerektiğini belirtti. Bugün sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tiyatir askeri kontrol noktası yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 6 asker ise farklı derecelerde yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişinin ise bölgedeki işgal askerlerinin saldırısı sonucu şehit olduğu açıklandı.
Siyonist rejim askerleri Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Siyonist rejimi güçleri her gün Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine ve tarım arazilerine baskınlar düzenliyor. Bölgede Filistinler ile işgalci ordu arasındaki gerilim ve çatışmalar devam ediyor. İsrail güçleri mahallelilere baskın yaparak Filistinlileri gözaltına alıyor. Parsüde'nin İrna'dan aktardığına göre işgalci İsrail askerleri Beit Lahim'in güneyindeki Hıdır kasabasına ve El Halil şehrine baskın düzenledi. Ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Türkerem kentinde Filistin Kızılay'ından bir gönüllü de dahil olmak üzere onlarca kişiyi gözaltına aldı. İsrail askerleri bölgedeki esnafları dükkanlarını kapatmaya zorladı ve Filistinlilere karşı ses bombaları, kimyasal gazlar ve göz yaşartıcı bombalar kullandı. Filistin yönetimi sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirme ve etnik temizlik planları doğrultusunda saldırılarını genişletmeye çalıştığını belirtti. Filistin halkının zorla göç ettirme ve alternatif vatan projelerini kabul etmeyeceğini ve bu tür tehditlerin başarısız olacağını vurguladı. Ebu Rudeyne, İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü saldırılar sonucunda 29 Filistinli'nin şehit olduğunu, yüzlercesinin yaralandığını veya esir alındığını belirtti. Cenin ve Türkerem mülteci kamplarındaki yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli'nin evsiz kaldığını ve altyapının zarar gördüğünü ifade etti. Bu saldırılara karşılık olarak Filistinli direnişçiler, Tubas'ın doğusundaki Tiyasir köyü yakınlarında düzenledikleri bir operasyonda 2 İsrail askerini öldürdü, 8 askeri yaraladı. 7 Ekim 2023'te Aksa Tufan operasyonunun başlamasının ardından Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'teki Filistin'e direnişçiler, İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği vahşi saldırılara misilim olarak çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Bu süreçte İsrail ordusu yüzlerce Filistinli Batı Şeria'da şehit etti ve yaraladı.
İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri tekrar bombaladı. İşgalci rejim ordusu 23 Eylül 2024 tarihinden itibaren Lübnan'ın güneyine geniş çaplı saldırılar başlattı. Lübnan'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılara karşılık olarak Hizbullah direnişçileri işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki İsrail yerleşimlerine ve hedeflerine yönelik operasyonlar düzenledi. Sonunda Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde uluslararası arabuluculukla ateşkes sağlandı. Ancak İsrail bu ateşkesi açıkça ihlal etti ve taahhütlerini yerine getirmedi. Pars Today Mer Haber Ajansı'ndan naklen verdiği haberde ise İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye ve Aklim Etapan bölgeleri üzerinde alçak uçuş yaptı ve İsrail dronları Cebin köyünü bombaladı. Ayrıca İsrail askerleri Hula köyünde ağaçları kesip tarım alanlarını tahrip etti. Bazı evleri de ateşe verdi. Lübnan Dışişleri Bakanlığı İsrail'in 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmesi ve Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sebebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu. Lübnan geçmişte de İsrail'e karşı birkaç kez aynı şekilde başvurmuş ve ancak etkili sonuç elde edememiştir.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Amerika hükümetinin uyguladığı gümrük tarifelerinden ve küresel ekonomi üzerindeki olası etkilerinden endişe duyduğunu belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump 1 Şubat Cumartesi günü Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25, Çin'den ithal edilen ürünlere ise %10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump bu tariflerin Amerika halkının günlük yaşama ve yaşam maliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olacağını kabul etti. Saab Haber'in İrna'dan aktardığına göre Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Trump'ın ithalat tarifleri kararına ve yeni bir ticaret savaşının oluşma ihtimaline dair Birleşmiş Milletler'in tutumunu açıkladı. Dujarric, ticaret kısıtlamalarından küresel ekonomiye özellikle gelişmekte olan ülkelere zarar vereceğini söyledi. Bu sözcü, Birleşmiş Milletler Sözcüsü, küresel ekonominin büyüme hızında düşüş yaşandığını vurgularken, dünya ticaretinin hala Dünya Ticaret Örgütü tarafından belirlenen uluslararası anlaşmalara göre işlediğini ve bunun küresel ekonomiye istikrar ve güven sağladığını ifade etti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya, Çin ve İran'ı Suriye'den uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti. Valdai Tartışma Kulübü'nün 14. Ortadoğu Konferansı'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de büyük sorunların olduğunu kaydeden Lavrov, hali hazırda lider Ahmed Eşşara'nın temsil ettiği iktidar ve bu yapının içinde bulunan gruplar arasında Suriye'de iktidar değişikliğinden sonra diyalog ve uzlaşı sağlanamadığı ifadesini kullandı. Suriye'de çıkarı olan tüm dış güçlere seslenen Rus Bakan şunları kaydetti. Orada tüm dış aktörleri jeopolitik puan kazanmaya çalışmadan sadece Suriye halkının geleceğini düşünerek çabalarını birleştirmesi, ulusal diyaloğa katkı sağlaması gerekiyor. Sputnik'in haberine göre Lavrov, Rusya, Çin ve İran'ın Suriye'deki çözümün dış destek sürecinden çıkarma girişimleri iyi niyetten kaynaklanmamakla birlikte Batı'nın rakiplerini ikinci konuma itme planlarını ortaya koyuyor dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Trump'ın ikinci döneminde Amerika'daki Filistinli destekçilere yönelik artan baskısı etrafında. Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasıyla birlikte Trump yönetiminin Filistin destekçilerine yönelik tehdit ve eylemlerinin yanı sıra ülke içinde bu kişi ve hareketlere yönelik baskılar da önemli ölçüde artmış bulunuyor. Bu kapsamda Michigan Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı bir grubun söz konusu eğitim kurumunun İsrail şirketlerinden çekilmesi çağrısında bulunması üzerine faaliyetlere iki süreyle askıya alındı ve finansmanı sonlandırıldı. Özgürlük ve eşitlik için birleşen Öğrenciler isimli grubun geçen bahar aylarındaki protestolar sırasında bir üniversite yöneticisinin evinin önünde toplanarak üniversitenin kampüslerinden birinde izinsiz gösteri düzenleyerek düzenlemeleri ihlal ettiği iddiasıyla suçlandığı bildiriliyor. Söz konusu öğrenci grubuna yönelik disiplin işlemleri 2 hafta önce 16 Ocak'ta grubun üniversite olanaklarını kullanmasının engellenmesinin ardından başladı. Gazze Savaşı sırasında Siyonist rejimin suçlarını özellikle Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik soykırımını protesto etmek amacıyla Filistin yanlıları tarafından Amerikan üniversitelerinde yaygın gösteriler düzenlenmiş ve bu gösterilerde yaklaşık 3200 kişi tutuklanmıştı. Gazze Savaşı sırasında birçok üniversite, özellikle New York'taki Columbia Üniversitesi, Filistin yanlısı protestoların merkezi haline geldi. Öğrenciler üniversitelerinden İsrail'le mali ilişkilerini kesmesini, Amerika'nın da İsrail'e verdiği askeri desteği sonlandırmasını talep etti. Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk günlerinde birinci döneminde olduğu gibi Siyonist rejime daha önce görülmemiş ve yaygın bir destek sağlama politikasını bir kez daha benimsedi. Ve Siyonist rejim İsrail'e destek ve Filistinlilere karşı muhalefet yönünde yeni adımlar attı. Şimdi de İsrail'in koyu destekçisi olan Donald Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte özellikle Amerikan üniversitelerinde Filistin destekçilerini bastırmak ve cezalandırmak için çalışmalara start verildi. Bu bağlamda Trump geçen hafta üniversite kampüslerinde antisemitizme karşı agresif önlemler alınması çağrısında bulunan bir kararname imzaladı ve ihlal edenleri yargılayıp Hamas'ı destekleyen uluslararası öğrencilerin vizelerini iptal etme sözü verdi. Amerikan Başkanı 29 Ocak 2025 Çarşamba günü Filistin yanlısı protesto gösterilerine katılan yabancı öğrenciler ve diğer kişilerin sınır dışı edileceğine dair antisemitizmle mücadele amacıyla bir yürütme emri imzaladı. Trump konuyla ilgili olarak cihat yanlısı gösterilere katılan tüm göçmenlere sesleniyoruz. 2025'te sizi bulacağız ve sınır dışı edeceğiz. Geçmişte aşırılıkçılığın yaygın olduğu üniversitelerdeki tüm Hamas destekçilerinin öğrenci vizelerini hızla iptal edeceğim ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı bu başkanlık kararnamesiyle federal kurumlara, öğrenciler de dahil olmak üzere antisemitik aktivistlerin Amerika'dan sınır dışı edilmesi yönünde harekete geçmeleri talimatını veriyor. Söz konusu yönetmelik, 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen Aksa Tufanı Harekatı'nın ardından İsrail karşıtı protesto gösterileri sırasında yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle vizeli öğrenciler de dahil olmak üzere yerleşik yabancıların sınır dışı edilmesine de yetki veriyor. Aslında Trump'ın dış politikasının temel özelliklerinden biri İsrail'e koşulsuz destek verme ve önceki Amerikan başkanlarının almayı reddettiği önlemleri uygulama yönündeki tutumuydu. Trump şimdi İsrail'i desteklemek için yeni adımlar atıyor. Bunların arasında Siyonist yerleşimcilere ve Siyonist kurumlara yönelik yaptırımları kaldıran bir yürütme emri yayınlaması da var. Bu kararın ardından Amerikalı aktivistler yeni Amerikan yönetiminin kararını protesto etmek için gösteriler düzenledi. Ayrıca Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde Batı Şeria'da Siyonist yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini canlandıran bir gösteri düzenlediler. Böylece Siyonist yerleşimcilere yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki yeni Amerikan yönetiminin politikalarına karşı çıktıklarını da ifade ettiler.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa ülkelerinin İslamofobiyi destekleme sebepleri etrafında. Batı ülkelerinde İslam karşıtı politikaların devamında Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi'nin lideri Rasmus Paludan hakaret içeren bir eylemde bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Bu eylem, Iraklı Hristiyan mülteci Selvan Momika'nın İsveç'te ölümünden birkaç gün sonra gerçekleşti. Momika, İsveç'e sığınan Iraklı bir Hristiyandı. Momika, geçtiğimiz yıl birkaç kez Kur'an-ı Kerim'i yakarak bu semavi kitabı hakarette bulundu. Bu da İsveç'te ve dünyanın başka yerlerinde Müslümanları öfkelendirerek ağır kınamalara neden oldu. Şimdi Momika'nın öldürmesinden birkaç gün sonra aynı aşağılayıcı eylem Danimarka Aşırı Sağcı Partisi'nin lideri Rasmus Paludan tarafından tekrarlandı. İsveç gazetesi Aftonbladet konuyla ilgili olarak şunları yazdı. Danimarkalı siyasetçi daha önce Momika'nın ölümünün ardından Danimarka polisinin bu iğrenç eylemi yasaklayan bir açıklama yapmasına rağmen bir kez daha Kur'an-ı Kerim'e hakaret etti. Yine İngiltere'nin Manchester kentinde İsrail bayrağı taşıyan bir kişi İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Selvan Momika'yı öldükten sonra Kur'an-ı Kerim'e hakaret ederek 2 milyardan fazla Müslüman'ın kutsal kitabını ateşe verdi. Yayımlanan görüntüler Manchester polisinin bu aşağılık eylemi izleyenlerin şiddetli protestolarının ardından müdahale ettiğini ve saldırganı tutukladığını gösteriyor. Son yıllarda Avrupa ülkelerinde İslamofobi giderek yoğunlaşıyor ve bu ülkelerin bazıları bu politikayı destekleme bağlamında bazı yasalar çıkardı. Fransa, Almanya, İsviçre gibi ülkelerde peçe kullanımının yasaklanması, Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde İslami başörtüsü takan kadınların taciz edilmesi, Müslümanlara karşı nefret yaymak, onları terörist olarak nitelemek, İsveç gibi ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakmaya izin vermek Müslümanlar için şartları adeta güvensiz hale getirmiştir. Batılı ülkeler son yıllarda ahlaki, dini ve sosyal alanda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırken bu politikaları benimsediler. Bu sorunlar birçok ülke Avrupa ülkesinde sağ partilerin yeniden canlanmasına yol açtı. Aslında iktidar partilerinin siyasi ve ekonomik başarısızlıkları ve ağır toplumsal ve ekonomik koşullarda bu partilerin Avrupa'da yükselişi, göçmenlere karşı mücadele ve İslamofobi gibi yaklaşımlar da dahil olmak üzere sağcıların siyasi ve toplumsal alanda gücünün artmasına sebep oldu. Avrupa'daki sağ partiler Müslümanların Avrupa toplumlarındaki varlığını birleşik kimlikte ayrışmanın sebebi olarak değerlendiriyor ve Müslüman öğretilerinin Avrupa toplumunun idealleriyle uyuşmadığına, bu yüzden onlara yönelik kısıtlamaların artırılması gerektiğine inanıyorlar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bölgemizin önemli gelişmeler arasında Gazze'den sonra yine Suriye gelmektedir. Suriye'de Beşar Esad hükümetinden sonra orada iktidarı ele geçiren Cevlani ve heyeti Tahrir-i Şam bugünlerde Suriye'nin siyasi yapısında nasıl bir rol ifa edecekleri konusu etrafında çeşitli medyalar tarafından tartışılıyorlar. Son günlerde Cevlani'nin bölge turu konuşuldu. Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti ve onun ardından da Amerika'ya bir seyahat gerçekleştireceği haberi gündeme geldi. Bu haber yayınlanır yayınlanmaz hemen medyaların aslında manşetini ve belli başlı önemli gündem maddesini oluşturdu. Çünkü Amerika ile Suriye arasında nasıl bir mutabakat sağlanabilir Beşar Esad hükümetinden sonra ve Suriye'nin geleceğiyle ilgili nasıl bir kararlar alınabilir şeklinde sorular gündeme yansıdı. Biz de bugünkü sohbetimizde bu gündem değerlendirmek istiyoruz. Türkiye'de geçiş hükümetinin başkanı Cevlani'nin bölge turu ve bunun mesajları bölgemize ve özellikle komşu ülkelere neler olabilir? Bu sorunun cevabını uzman konuğumuzdan dinlemek istiyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Sayın Şerif. Şimdi biliyorsunuz bu haberi özellikle Türkiye'nin medyası da çeşitli medyaları, kanalları da bunu takip ediyor. Özellikle Amerika-Suriye arasındaki olası bir anlaşma, mutabakat ve herhangi bir ilişki çeşitli açılardan inceleniyor uzmanlar tarafından. Siz Cevlani'nin son dönem Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti ve yine de bölgemizle ilgili atılacak adımları konusunda neler düşünüyorsunuz? Gelişmeleri nasıl takip ettiniz efendim?
Geçmiş konuşmalarımızın birinde söylemiştik. Suriye'nin dahili meseleleri, problemleri, yani çetinlikleri Suriye'ni herhalde konşu Arap ölkələriyle sıx münasibətə vadar edəcək, məcbur edəcək və yəqin ki bu məsələ Türkiyənin xoşuna gəlməsə də hər halda Türkiyə bugün o şərəkdə deyir ki Suriyənin yenidən qurma məsələsində müşkilində ona yardımcı olsun. Çünki orada 10 milyard dolarlar, bəlkə 100 milyard dolarlar yatırım yapmalıdırlar. Türkiyə çalışır, bəli, orada yenidən qurma olsun, yenidən şəhərlər salınsın, fabrikalar salınsın, parklar hastahanalar salınsın ve bunu Türk firmaları yapsınlar. Ama bu yapmanın yakın harcı var. Orada o harcı kim verecek? Türkiye devletinde böyle bir imkan yoktu bugün dahili çetinlikleri nezara alarak Suriye'de böyle bir yatırım yapsın. Ona göre ki tabiydi Türkiye çalışır Suriye'den bir gelir elde eylesin. Orada Türk firmaları geçsin, orada Rusya'da olduğu kimi, Suudi Arabistan'da başka yerlerde ve geçmişte Libya'da olduğu kimi orada çalışsınlar ve oradan kazanç getirsinler Türkiye'ye. Ona göre de Türkiye'de, Suriye'de her kim hakimiyette olsa oranın xas şəraitinə göre Türkiye'den çok Arab ölkələrinə yakın olacak. Ve Arab ölkələrində de bilirsiniz Arab ölkələri Sələfi Vəhhabi grupuna ve bir dəstə də İxvan grupuna aiddir. İxvan grupuna olanlar indi yalnız Qətərdir. Qalan Misr, Saudi Arabistan ve Arab Əmirlikləri İmarat. Bunlar ümumən Vəhhabi gruplarına aiddirlər, o bölümə aiddirlər, qola. Ona görə onlar da təbii ki, Türkiyənin heç cür Suriyədən nüfuzunu istəmirlər. Xüsusən əgər dərin nüfuz istəsə, Türkiyə orada qalırıqı bir nüfuzu ola, onu istəmirlər. Və təbii ki, indi Coğlanının ilk səfəri Suudi Arabistana yapması Türkiye'nin hoşuna gitmedi ve bazı yorumlarda gazetecilerin hükümete yakın jurnalistlerin tarafından yapıldı. O da dile getirildi ki, eğer Suriye'nin tercihi Arab ölkəleridirsə, Saudi Arabistan kimin, bəs onlar da olan çətinliklərin onlar həll eləsin ki, belə də olar. Ama qaldı Suriye her halda bölgənin bir üzvidir, her kim orada hükumette olsa, yəqin ki, qonşu ölkələrindən, Ərəb ola, Azəm ola, hər kim olsa, hər halda onların hamısı ilə yoxun münasibətdə olmalıdır və onlarla qonşuluq əlaqədə olmalıdır, alverdə olmalıdır. Suriyənin bugün belə onu keçindirəcək qədər, onu yenidən qurmaq imkanların təmin eləyənə qədər, eləyəcək qədər daxili imkanı yoxdur, nə mədənləri var, nə nefti, qazı var, elə ki, sadır eləyə onun ihracından bir gəlir əldə eləyə. Nə də daxildə indi ona bir fabrikaları, imkanları qalıb, iş yerləri qalıb ki, heç olmasa keçmişdə olduğu kimin qumaş və əlbisə istehsal eləyə olarsa da o imkanda keçmişdə var idi, indi yoxdur. Qalır fəqət turizm və belə imkanlardan bəzi gəlirlər əldə eləsin, o da yaxın qonşu ölkələrin vasitəsi ilə ola bilər. Təbiidir ki, Suriyə çalışacaq ki, qonşularla münasibətini həll eləsin. Bu da çox iyi bir yönətmə imkanıdır. Kəşki belə olsun və o şəraitdə yəqin ki, bölgə problemlərinin həllinə də kömək olar.
Efendim, şimdi Amerika'ya da ziyareti çok konuşuldu Türkiye medyasında. Türkiye sanki Amerika ile Jolani arasında herhangi bir anlaşmanın sağlanmasından bir tür tedirgin gözüküyor. Çünkü bunun gelecekte özellikle azınlıklar meselesiyle ilgili Türkiye'nin zararına atılacak bir takım adımların gündemde olacağı endişesi var. Buna ne diyorsunuz efendim? Bu Türkiye'nin Jolani ile Amerika arasındaki ilişkilere böyle yaklaşmasını nasıl değerlendirirsiniz?
Amerika'nın Türkiye'de bildiğiniz gibi orada kuvveleri var, hala da əskərləri var, alanları var ve əskəri təsisatı var. Ve eyni halda Amerika ile münasibette İsrail meselesi çok önemlidir. Hem bu bakımdan ki, Amerika İsrail'in istəyi istiqamətdə Suriye yönetiminin İsrail əleyhinə olmamasını istəyir. Həm də eyni halda Suriyənin torpaqları bugün yenidən İsrail işğalına məruz qalıb bir çox yerləri. Təbiidir, hər kim Türkiyədə, Suriyədə məşru bir hakimiyyət qurmaq istəsə, eyni halda bu torpaqların işğalının son verilməsini istəyəcəkdir və bu da Amerikanın köməyi ilə ola bilər. Biri bu baxımdandır, biri də Suriyənin daxili işlər məsələsindəndir. Çünki bildiyiniz gibi Suriyənin Fırat, Türkiyə sərhəddindən başlanan Fırat ta Ərağa tökülənə qədər demək olar Suriyənin üçdə bir torpağın bir tərəfə ayırır, bəlkə də biraz artıq, 2-də 1-i qərbidə qalır, 3-də 1-i şərqidə, Fıratın. İndi Fıratın şərqində tamam kürdlərin əlindədir və kürdlər hər halda Suriyanın vətəndaşıdırlar və Amerikada onlardan himayə edir. İndi yəncəndə Türkiyə yönətimləri, yəni məqamları dediyinə görə 5000 tirə qədər onlara silah-sursat verilib. İndi təbiidir ki, Amerika ya hətta Amerika istəməsə də kürdlər özləri də 100 minə yaxın bir qüvvə, əsgər qüvvələri var. Onlar bu asanlıqda təbiidir ki, Suriyada silah yerə qoyub özlərin Cəlaniyə təslim etməyəcəklər və dirənəcəklər və öz həm milli haqların orada istəyəcəklər və həm də olduqları, bulunduqları torpaqlarda özlərinin heç olmasa Əraq kimi bir yönətmə imkanları, yerli yönətmə imkanı əldə eləmək istəyəcəklər. Bu da bir məsələdir. Bu da təbiidir ki, Türkiyənin xoşuna gəlmir. Türkiyə çalışır ki, Suriyəndə heç olmasa bir 30 kilometr Suriyə torpağından sərhəd boyu kürdləri oradan uzaqlaşdırsın və orada öz nüfuz alanı elan eləsin və bəlkə də orada bəzi ərəblərdən və türkmənlərdən, Türkiyə yanlısı qruplardan orada yerləşdirsin və bir hail bir bölgə təsis eləsin orada. Bunu təbiidir ki, kürdlər bu asanlığına qəbul eləməyəcəklər. Amerika da yəqin onların arxasında olsa heç eləməyəcəklər.
Evet.
Odur ki, Cəlaninin Amerikada bu məsələndə danışmağı məsələdir və bu baxımdan da Türkiyənin burada dədirginliği bundandır ki, fikirləşir əgər Cəlani Amerika ilə anlaşsa Trump ilə və təbiidir ki, bu Türkiyə istəyinin əleyhinə olacaq.
Evet.
Amma bir başqa məsələ burada İsrail məsələsi və eyni halda Cəlaninin Amerikaya getmək məsələsidir. Bu da Amerikanın ikili standart oyununun bir təzahürüdür. Dün Amerika başqa ölkələrə, o cümlədə keçmişdə Əsədə irad edirdi ki, demokratik döyü seçki yolu ilə intixab olunmayıb. Hər halda indi Cəlani Suriya xalqının neçədə birinin oyununu alıb. Yəni, neçədən biri biri onu dəstəkləyir, bəlli döyür. Yəqin ki, HTŞ fəqət Təhrir-i Şam qrupuna bunun başçısı idi. O, bunlardan əslində himayə edir. Onların da sayları bəllidir. Yəni, özləri dediyinə görə bir neçə mindən artıq döyür.
Peki.
Yəni, bu nəcər olur? Suriyənin məşru hükuməti olur və bunu Amerika dəstəkləmək və ya məşru tanımaq bugün vəziyyətini özün salıb. Xüsusən ki, keçmişdə Cəlani Amerika tərəfindən Ən-Nüsrə qrupun baş və Əl-Qayda və həmçinin Daiş qruplarına bağlı olduqları üçün o vaxtdan bunun başına ödül təyin olunub, bir böyük terrorist tanınıb, 10 min dolar, mən biləni 10 milyon dolar onun başına ödül Amerika kəsib. İndi nədir olur, bu adam Amerikaya səfər eləyir, halbuki o əgər keçmişdə terrorist idi, onu hansı məhkəmə bu terroristdən, terrorist olmadan təbrik elədi, bu hansı məhkəmədə bu öz terrorist olmadığını bilindirdi və əgər terrorist öldüsə, Amerika ona niyə terrorist adı qoymuşdu və indi bunu bu terroristi nəzər qəbul eləyir və bildiğiniz kimi bu hələ də rəsmən bu ad onun üstündən götürülməyib. Yəni,
doğru.
Hələ də Amerikanın tanıdığı əsasdadır.
Dəyərli dinləyicilər, bugün söhbətimizdə siyasi analistlər Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini Suriyədə yeni iqtidara gələn Cəlaninin bölgə turu ziyarətləri konusu ətrafında dinləmiş olduğunu. Söhbətimizin ikinci və son bölümünü yarın axşamki yayında sizlərə sunacağız. Bugünkü reportajımızda da son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.farstoday.ir sitəmizdə də başvura biləcəyinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Ekonomi ağırlıklı Cihani İktisat gazetesi yeni pazarların enerji diplomasi ile garanti edileceğini, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Arif'in İslam inkılabının kendine has üstünlüğünün krizi başarılı şekilde yönetmesi olduğunu söylediğini ve ticaret zekasında yapay zekanın etkilerini aktarıyor. Horasan gazetesi İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri Seyit Kemal Harrazi açısından ele aldı. Haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dış İlişkiler Strateji Konsey Başkanı güçlü bir bölge oluşumunun bölgesel işbirliği sayesinde mümkün olduğunu vurgularken, İran İslam Cumhuriyeti politikasının hükümet sistemlerindeki farklılıklara rağmen bölgesel işbirliği olduğunu belirtti. Seyit Kemal Harrazi, Pazar günü Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dış Politika Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile yaptığı görüşmede Tahran-Bakü ilişkilerinin genişletilmesi umudunu dile getirerek, Kafkasya bölgesi ülkelerinin kendi topraklarını savunmak için yeterli olgunluğa sahip olduğuna inandıklarını ve deneyimlerin bir ülkede yabancı güçlerin varlığının o ülkeye yönelik bir saldırıyı mutlaka engellemediğini gösterdiğini ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu ülkede yabancı üslerin kurulmasına karşı olmasına memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladı ve şunları söyledi. Bu görüşmelerin iki ülke arasında tam barışın tesis edilmesine yol açmasını ve Kafkasya'nın kalkınması için Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Ermenistan, İran, Rusya ve Türkiye arasında gerekli işbirliğinin gerçekleşmesini umuyoruz. Harazi ülkelerin komşularının hassasiyetlerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki varlığından endişe duyduğunu ifade etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dış Politika Yardımcısı Hikmet Hacıyev, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerini derinleştirmek için tarihi bir fırsat olduğunu belirterek Bakü'nün Tahran ile kuzey-güney ulaşım yollarının yanı sıra Nahçıvan ile bağlantı için Akbend, Kelale, güzergahının girişilmesinde işbirliğine hazır olduğunu söyledi.
Şehran gazetesi Cumhurbaşkanı'ndan naklen günümüz krizleri aşmanın ancak alimler ve elitlerin yardımı ile mümkün olduğunu söylediğini, Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi Sekreterinin İran'dan Gazze halkına yapılan yardımlar nedeniyle teşekkür ettiğini ve yargı erki başkanının düşmanın İslami nizamın başarılarını silmeye çalıştığını söylediğini aktarıyor. Azerbaycan gazetesi Siyonist rejim başbakanının iddialarına yer verdiği haberinde şunları belirtiyor.
Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulunan Siyonist İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump ile yakın çalışarak Batı Asya haritasını yeniden çizeceklerini iddia etti. Netanyahu, Amerikan Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yaptığı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu. Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırıları ile Batı Asya'nın çevresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini savundu. Netanyahu ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum ifadesine kullandı. Washington'da Amerikan Başkanı ile önemli bir görüşme yapacağını dile getiren katil Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde öncülük ettiği Abraham Anlaşması'nı hatırlatarak İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurmuştur dedi.
Tahran Radyosu.
Rüzgar gazetesi, Savunma Bakanı'nın yıl sonuna kadar iki uydunun daha uzaya fırlatılacağını belirttiğini, Meclis Başkanı'nın halkın hoşnutsuzluğunun her yetkilinin kırmızı çizgisi olması gerektiğini söylediğini ve Gazze'deki ateşkes hakkında ne kadar imsar olunabileceğini ele alıyor. Keyhan gazetesi, İsrail rejimi ve Hamas arasındaki esir takası hakkındaki haberinde şunlara yer veriyor.
Dördüncü tur esir değişimi operasyonları cumartesi sabahı Üst Yunus esirin Han Yunus'un merkeziyle Gazze Limanı'nda Kızıl Harç Komitesi'ne teslim edilmesiyle başladı. Gazze'den iki İsrail'i esir olmak üzere üç İsrail'i esirin takas operasyonu güvenlik geçişin sağlanması amacıyla sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi ve Kızıl Harç temsilcileri de esirlerin işgal altındaki toprakların sınırlarına taşınması süreci denetlemek amacıyla bu operasyona katıldı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde mülteci olan Riyad Abu Şabika yaptığı açıklamada İran halkının ve rehberinin Gazze halkına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle dedi. İran halkına ve liderine teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü aslında bugün onlar zulme karşı bu olayın başlıca dinamiğiydi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerine ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tanrı Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Abrahamyan İmam Hümeyni'nin gecekondu mahallelerindeki dini ağına güvenerek toplumun yoksul kesimlerine yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra gösteriler düzenleyip yiyecek, yakıt, hatta giyim dağıtımı yaptığına inanıyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran İslam Devrimi'nin oluşum rivayetlerini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte İran tarihinin en önemli dönemlerinden birini doğru, derin ve heyecan verici bir yolculuğa çıkmak istiyoruz. Bir önceki sohbetimizde Amerikalı İranlı ünlü tarihçi Edward Abrahamian'ın anlatımıyla İslami devrimin oluşumunun köklerini analiz etmiştik. Abrahamian dikkat çekici noktalara değinmişti. Örneğin dengesiz kalkınma politikalarından ve Pehlevi rejiminin katı siyasi yapısından, İmam Hümeyni'nin toplumsal ve siyasi hoşnutsuzlukları güçlü bir ideolojik harekete dönüştürmedeki eşsiz rolüne kadar. Abrahamian, İmam Hümeyni'nin sade yaşam tarzı, zulme karşı tavizsiz duruşu ve olağanüstü zekası sayesinde farklı siyasi ve toplumsal grupları ortak bir hedef etrafında birleştirebildiğini vurgulamıştı. Ancak maceranın tümü sadece bunlardan ibaret değil. Abrahamian, özellikle İmam Hümeyni'nin birlik ve koordinasyon sağlama konusundaki ustalığına dikkat çekiyor. Onun sürgün yıllarında nasıl kutuplaştırıcı söylemlerden kaçındığını, muhalif güçlerin birliğine odaklandığını ve Şii İslami ideolojiyi bu birlikteliğin temel ekseni haline getirdiğini anlatıyor. Ve işte bu bölümde bu konuyu daha derinlemesine ele alacağız. İmam Hümeyni böylesine çeşitli toplumsal ve siyasi gruplar arasında benzersiz bir uyum ve birliktelik sağlamayı nasıl başardı? Ve onun liderlik sanatı İslami devrimin zafer sürecini nasıl etkiledi? Bu soruların yanıtları yalnızca İslam devrimi tarihini daha iyi anlamamızı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda büyük toplumsal hareketlerin nasıl şekillendiğine dair daha derin bir kavrayış kazanmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz. Şimdi hep birlikte Edward Abrahamian'ın anlatımıyla İmam Hümeyni'nin halkı seferber etme ve İslami devrimi şekillendirme sürecindeki rolünü dinleyelim. Abrahamian, İmam Hümeyni'nin farklı toplumsal ve siyasi grupları seferber etme konusundaki ustalığını açıklarken, geleneksel orta sınıfın, özellikle din adamları ve esnafların İslami hareketin omurgasını oluşturduğunu belirtiyor. Ona göre bu kesimin İmam Hümeyni'ye tam destek vermesinin sebebi, onu kendi sözcüleri ve Ehlibeyt'in ilk imamı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın cesaret, takva ve siyasi vizyon gibi erdemlerinin timsali olarak görmeleriydi. Bunun yanı sıra Şah rejimi dini kurumlara ve esnaflara savaş açarak ılımlı muhalifleri ve hatta siyasetten uzak duran din adamlarını bile İmam Hümeyni'nin safına itmişti. Abrahamian'a göre devrim öncesinin son günlerinde hükümet tüm siyasi partileri dağıtmış ve onların temel organlarını susturmuştu. Ancak hala çarşıları, camileri ve minberleri kontrol altına alamamıştı. Dolayısıyla çarşıların devrimin merkezi haline gelmesi şaşırtıcı bir konu değildir. Ancak Abrahamian'ın bakış açısından İmam Hümeyni'nin seferberlik gücü sadece geleneksel orta sınıfla, yani din adamları ve esnaflarla sınırlı değildi. Onun en büyük başarısı yeni orta sınıfı, modern eğitim almış kesimleri de harekete geçirebilmesiydi. Bu kesim devrimi başlatan kıvılcımı çakmış, ateşini harlamış ve rejime son darbeyi indirmişti. Hukukçular, yargıçlar ve entelektüeller açık mektuplar yazarak insan hakları dernekleri kurdular. Üniversite öğrencileri sokak protestoları düzenlediler. Memurlar, bankacılar ve gümrük görevlileri ekonomik çarkı durma noktasına getirdiler. Her biri devrimin zaferinde önemli bir rol oynadı. Abrahamyan, İmam Hümeyni'nin geçmişte din adamlarına karşı mesafeli duran bu kesimi İslami ideolojisi altında birleştirmeyi başardığını ve bunun ardından iki temel neden olduğunu vurguladı. Birincisi, İmam Hümeyni, dini olmayan muhalifleri kazanmak için stratejik ve zamanlanması iyi düşünülmüş açıklamalar yaptı. Onları teorik bir yönetimin, yani din adamlarının doğrudan iktidarı, otokratik rejimi yerine geçirmeyeceğini ikna etti. Örneğin Kasım 1978'de basına verdiği demeçte gelecekteki hükümetin hem İslami hem de demokratik olacağını söyledi. Aralık ayında İslami bir toplumda kadınların oy hakkına ve erkeklerle eşit haklara sahip olacağını ilan etti. Ocak ayında ise İslam Cumhuriyeti'nin anayasasının özgürce seçilecek bir kurucu meclis tarafından hazırlanacağını duyurdu. Abrahamyan bu noktaların ardından şu sonuca varıyor. Devrim tarihine aşina olan entelektüellerin Ayetullah Hümeyni'yi anayasaya karşı olan gerici din adamlarıyla değil, anayasal hareketin destekçileri olan Ayetullah Tabatabai veya Ayetullah Behbahani gibi ilerici ruhani liderlerle özdeşleştirmek istemeleri şaşırtıcı değil. İmam Hümeyni'nin Doktor Ali Şeriatı'nın takipçilerini de kendi safına çekmeyi başardığına dikkat çeken Abrahamyan, Şeriatı'nın genç aydınlar arasındaki popülaritesinin olağanüstü olduğunu belirtiyor. Doktor Şeriatı'nın bazı eserlerinde din adamlarına karşı eleştirel yaklaşımlar bulunmasına rağmen İmam Hümeyni bu meselede dikkatli ve stratejik davrandı. O, Şah rejimini doğrudan hedef alarak Hüseyni'yi irşad, yani Doktor Şeriatı'nın ana kürsüsünü eleştiren din adamları sınıfına katılmayarak, rejim yanlısı din adamlarını sert bir dille eleştirerek, Doktor Şeriatı'nın söylemlerine yakın bir dil kullanarak onun takipçilerini kazandı. İmam Hümeyni konuşmalarında devrim, emperyalizm karşıtlığı, Muharrem ayının mesajı gibi kavramlara yoğun vurgu yaptı ve mustazaflar yeryüzünün mirasçıları olacaktır. Ülkenin kültürel devrime ihtiyacı var. Halk sömürgecileri tarihin çöplüğüne atacaktır gibi Şeriatı'nın eserlerinde öne çıkan ifadeleri kullandı. Bu stratejinin etkisine vurgu yapan Abrahamyan şöyle yazıyor. 1978'in sonlarına doğru Şeriatı'nın takipçileri arasında Ayetullah Hümeyni'nin popülaritesi öyle bir seviyeye ulaştı ki imam unvanını ona kendileri verdiler. Oysa daha önce İranlı Şiiler bu unvanı yalnızca 12 imama özgü kabul ediyorlardı. Hem ulemanın teolojik ilgilerinden hem de merhum hocalarının sosyolojik inceliklerinden yoksun olan Şeriatı'nın takipçileri Ayetullah Hümeyni'yi sıradan bir Ayetullah değil, devrim yoluyla ülkeyi vaat edilen tevhid inancına dayalı sınıfsız topluma taşıyacak karizmatik bir imam olarak görüyorlardı. Abrahamyan'a göre İmam Hümeyni'nin liderlik sanatı sadece yeni orta sınıfı seferber etmekle sınırlı değildi. O aynı zamanda şehir işçilerini, hatta köylüleri de kendi ideolojisi etrafında örgütlemeyi başardı. O, devrimin arkasındaki asıl gücün işçiler olduğuna inanıyor. Petrol işçileri, hükümeti ekonomik çöküşün eşiğine getirdi. Ulaştırma ve fabrika işçileri sanayiyi felç etti. Bunun ötesinde güvenlik güçleriyle doğrudan çatışan, kitlesel katliamlarda hayatını kaybeden ve meydanları dolduran kitlelerin büyük kısmı şehirlerin alt sınıflarından ve gecekondu mahallelerinden geliyordu. Abrahamyan, İmam Hümeyni'nin bu kesimleri de kendi ideolojisi altında birleştirdiğini ve rejimin halkın artan beklentilerine karşı tamamen güçsüz kaldığı bir dönemde onlara sosyal adalet vaat ederek kitleleri kendi sınıfa çektiğini vurgu yapıyor. Abrahamyan, İmam Hümeyni'nin gecekondu mahalleleri ve varoşlardaki dini ağa dayanarak yalnızca toplumun yoksul kesimlerini bilinçlendirmek ve bilgilendirmekle kalmadığını, aynı zamanda gösterileri, gıda, yakıt, hatta giysi dağıtımını da organize ettiğini belirtiyor. O, alt sınıf mahallelerin dini olan ruhsal ve psikolojik ihtiyacına dayanarak, köyden kente göçün neden olduğu düzensiz ortamı yatıştırıcı bir ideoloji olarak dini kullanarak onları devrim yönünde seferber edebildi. Özellikle bu sınıfın din adamlarıyla olan bağının gücü aydınların bağından çok daha fazlaydı. Aydınlardan farklı olarak din adamları halkın diliyle konuşabiliyorlardı ve Ayetullah Hümeyni'yi kendisini ve ailesini kutsal hedefler uğruna feda etmeye hazır bir İmam Hüseyin aleyhisselam olarak tanıtabiliyorlardı. Oysa siyasi partilerin liderliğini üstlenen aydınlar, halkın onları kravatlı, devlet yanlısı ve batı hayranı olarak nitelendirmesi gibi bir çıkmaz içindeydiler. Hatta sıradan halk ve din adamları sınıfı bazen aydın kelimesini nazik ama boş konuşan kişi anlamında kullanıyordu. Abrahamyan, İmam Hümeyni'nin siyasi seferberlik gücünü yalnızca şehirlere ve banliyölere sınırlamayarak şaşırtıcı bir şekilde köylerdeki toprak reformunun modernizasyonu, köyleri rejimle bir araya getirmediği gibi ağaların ve toprak sahiplerinin gücünü ortadan kaldırarak din adamları sınıfının köylerdeki etkisini arttırdığını savunuyor. İmam Hümeyni bu boşluktan yararlanarak ve sadık din adamlarını köylere ve kırsal bölgelere göndererek onları da devrime katılmaya teşvik etti. Abrahamyan, Ayetullah Hümeyni'nin farklı toplumsal grupları seferber etmedeki rolünü şu şekilde özetliyor. Ayetullah Hümeyni, halkın geniş çaplı şikayetlerini ve sıkıntılarını savunarak her biri kendine bir kurtarıcı arayan farklı sosyal grupları kendine çekebildi. Küçük burjuvazi için sadece diktatörlüğün ezeli düşmanı değil, aynı zamanda özel mülkiyetin, geleneksel değerlerin ve mağdur olmuş esnafın koruyucusuydu. Aydınlar için o manevi görünümüne rağmen hem dış emperyalizme hem de iç faşizme karşı aynı anda mücadele eden bir milliyetçiydi. Kent işçileri için halkın içinden gelen ve sosyal adaleti uygulamaya, serveti yeniden dağıtmaya ve gücü zenginlerden yoksullara aktarmaya istekli bir liderdi. Köylüler ve kırsal kesimde yaşayanlar için toprak, su, elektrik, yol, okul ve klinik getiren biriydi. Yani beyaz devrimin sağlayamadığı her şeyi meşrutiyet devriminin ruhunu somutlaştıran ve onun uyandırdığı umutları yeniden canlandıran kişiydi. İmam Hümeyni'nin halkı Pehlevi diktatörlüğüne karşı geniş çaplı bir siyasi seferberliğe yönlendirme yeteneğinin en büyük başarılarından biri, siyasi reform ve anayasanın uygulanmasını çözüm olarak gören üst düzey etkili din adamlarına karşı üstünlük sağlamasıydı. Bu din adamlarının en önde gelenlerinden biri Ayetullah Şeriat Madari idi. O destekçilerini sokak protestolarından kaçınmalarını ve şehitlerin 40. gün anma merasimlerini camilerde düzenlemelerini tavsiye etti. Ancak İmam Hümeyni halkı tağut rejimi devrilene kadar sokak protestolarına devam etmeye davet etti. 1979 yılında yüzeyde siyasi durumun biraz sakinleştiği görülüyordu ve Cemşit Amuzgar'a göre kriz sona ermişti. Rejim fırtınayı atlatmayı başarmıştı. Ancak İran siyasetinin perde arkasında büyük ve kader belirleyici olaylar yaşanıyordu. Bu fırtına öncesi sessizliği yansıtıyordu. Şerife Mami'nin iktidara gelmesiyle birlikte Şah takvimini kaldırmak, kumarhaneleri kapatmak ve kötü şöhretli politikacılara karşı önlemler almak gibi reform adımları atıldı. Ayetullah Şeriat Madari yeni başbakana anayasanın uygulanması için 3 ay süre verilmesi gerektiğini açıkladı. Bu dönemde Ramazan bayramında büyük bir halk ve muhalifler topluluğu bir araya geldi. Ancak o sırada göstericiler ile rejim güçleri arasındaki yaklaşım düşmanca veya şiddet içeren bir nitelik taşımıyordu. Fakat 3 gün sonra durum daha da kötüleşti ve rejim gerçek yüzünü gösterdi. Radikalleşen siyasi ortam İmam Hümeyni'ye halk ve din adamı sınıfı arasındaki etkileşimlerde üstün bir konum sağladı. Öyle ki Ayetullah Şeriat Madari 17 Şubat halk ayaklanmasının bastırılmasının ardından Ayetullah Hümeyni ile herhangi bir fikir ayrılığı olmadığını ve hükümet anayasasının tüm maddelerini tam olarak uygulamadıkça rejimle herhangi bir müzakereye yanaşmayacağını açıkladı. İmam Hümeyni mücadele liderliğini tamamen eline aldı ve diğer sivil kurumlar ile siyasi partilerde giderek Şah'ın çekilmesini talep etmeye başladı. 17 Eylül katliamına karşı geniş çaplı grevler yayılmaya başladı ve bu dalga petrol rafinelerinden devlet memurlarına kadar uzandı. İmam Hümeyni, rejim karşıtlarını Şah devrilene kadar mücadeleye devam etmeye çağırarak rejimle uzlaşma ya da ona destek vermeyi İslam'a ihanet olarak nitelendirdi. Böylece Ayetullah Hümeyni'nin şahsı etrafında rejime karşı kapsamlı bir siyasi seferberlik oluşturuldu. Şah devrildi ve İslam devrimi zafer kazandı. Abrahamyan İran'daki devrimin ekonomik ve toplumsal kökenleri ile siyasi gelişmemişliğin toplumun farklı kesimlerinde yarattığı hoşnutsuzluk üzerinde durmasına rağmen İmam Hümeyni'nin devrimdeki rolünü son derece belirleyici olarak görüyor. Kitabının sonunda İmam Hümeyni hakkında şunları yazıyor. Din adamları arasından bir daha Hümeyni gibi bir lider çıkamaz. Çünkü bazı yardımcıları onun siyasi ehliyetine, bazıları ise onun siyasi zekasına sahip olsa da hiçbiri bu iki özelliği bir arada barındırarak güvenilir bir devrim lideri olamaz. Evet arkadaşlar, İran-İslam devriminin nasıl şekillendiğine dair bir başka anlatımının daha sonra geldik. 1970'ler İran'daki toplumsal, siyasi ve kültürel değişimleri ele alan bu podcast'te İmam Hümeyni'nin rolü devrimin ana ekseni olarak öne çıktı. Onun seferberlik gücü yalnızca toplumun farklı kesimlerinde değil, aynı zamanda İran'ın tarihsel ve sosyal yapısında derin kökler salmıştı. O sadece bir dini lider değil, Abrahamya'nın ifadesiyle keskin bir politikacı, benzersiz bir stratejist ve değişim arayışındaki bir toplumun istek ve umutlarının bir sembolüydü. Bu podcast, bir bireyin tarihi dönemeçlerde nasıl büyük dönüşümlere yol açabileceğini ve bir millet için nasıl yeni bir yol açabileceğini göstermiş oldu. Halkın seferberliğinde din adamlarının rolünden ekonomik ve toplumsal faktörlere ve toplumun farklı kesimlerinin desteğine kadar İran devriminin yalnızca siyasi bir değişim değil, derin bir toplumsal harekete dönüşmesinin resmini çizdi. Abrahamyan'a göre İmam Hümeyni'nin liderliği öylesine belirleyici bir unsurdu ki, din adamları sınıfından bir daha Hümeyni gibi bir lider çıkmaz. Zira onun siyasi zekası ve devrimci ehliyeti nadiren bir araya gelebilecek benzersiz bir bileşimdi. İran-İslam İnkılabı'nın oluşum rivayetini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde sizlerle İran-İslam devriminin oluşumu hakkında bir başka önemli batılı düşünürün görüşlerini aktaracağız. Dinlediğiniz podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Thank you. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Tır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik